Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konu üroloji uzmanı operatör doktor Murat Akgül. Murat hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bu hafta programımızda çok hoş konular konuşmayacağız aslında Murat hocam. Program öncesi yaptığımız program gereği bu hafta üroloji hekiminin ilgilendiği tümörlerden, kanserlerden bahsedelim demiştik. Sık karşılaşıyor musunuz tümörle, kanserle Murat hocam?
Maalesef sık karşılaşıyoruz. Özellikle günümüzde kanserler, ürolojik kanserler maalesef artan hızla karşımıza çıkıyor.
Peki son zamanlarda niye artıyor? Ne değişti? Yani bu gene sigaraya falan mı bağlayacağız olayı? Özel bir sebebi var mı?
Hem çevresel faktörler, sigara ve diğer kimyasal maddelerin maruziyeti bu oranı arttırdığını düşünüyoruz. Bir de şimdi elimizdeki görüntüleme yöntemleri bu kanserleri daha iyi dokümente etmemizi sağlıyor. Yani eskiden farkında olmadığımız, yani sebebini bilmediğimiz ölümlerin artık sebebinin bu tür kanserler olduğunu görebiliyoruz.
Aslında herhalde dikkate alınması gereken konulardan biri de bu. Eskiye göre kanserlerin sıklığı çok fazla arttı. Evet arttı ama acaba gerçekten kanserler mi arttı, farkındalık mı arttı? Yani eskiden insanlar işte eceli gelip ölüyorlardı. En sık ölüm sebebi buydu belki. %30-40 mahallenin muhtarı yazıyordu zaten ölüm raporunda. Bilinmiyor idi. Birçok şikayet son devrede ancak tanı alabiliyordu. O da zaten tanı almıyordu. Tedavi olmuyordu neticede. O yüzden şimdi erken tanı imkanlarının artması, insanların sağlığa ulaşımındaki artışlar herhalde biraz da tanının yüksek çıkmasına sebep oluyor gibi geliyor bana.
Evet, yani özellikle mesela birazdan bahsedeceğiz. Böbrek tümörlerinde artık tanı rastlantısal olarak, yani bir ultrason yapılıyor genel olarak karın
farklı
içi.
Farklı bir sebepten dolayı.
Evet, bir karnı ağrıyor. Sonra bakıyorlar böbreklere de. Böbreklerde tümör görülüyor. Çünkü karın ultrasonu sırasında ister istemez böbreklere de bakılıyor. Ve bakılıyor, orada tümör görülüyor ve işte tanı konmuş oluyor. Belki de eskiden bu hasta hiç farkında olmadan belki böbrek tümörü, belki başka bir rahatsızlıktan vefat edecekti ve biz bunun böbrek tümörü olduğunu bilemeyecektik.
Bunun daha trajik bir örneğini ben bir yakınımda yaşamıştım. Hasta ikinci kattan düşüyor. Travma hastası. Genel cerrahide yatıyor. Travma deneyle tetkik edilirken bunun böbreği patlamış deniyor. Böbrek alınıyor. Ortada gene hiçbir şey yok. Hasta gayet mutlu, mesut, sağlam, taburcu olur 2-3 gün sonra. Bir hafta sonra patoloji çıkıyor. O travmadan dolayı iş görmez diyerek alınan böbrekte kanser var. Peki şimdi ne yapalım diyorlar. Bakıyorlar yapacak bir şey yok. Zaten bu kanserin tedavisi böbreği almaktı en fazla. Böbreğinizi almış bulunduk, hadi geçmiş olsun dediler ve böyle bitti mesele. Şimdi sık yapılan birkaç hata var. Belki onlara biraz temas edip başlamak lazım. Murat hocam böyle kısaca bir terminolojiye bakalım. Ne demektir diye. Çünkü bunlar sık hata yapılan konular konuşurken bile. Şimdi tümör var, kanser var, bunun yayılımı var, metastazı var. Bunlar nedir diye sözlüğe baktığımızda şöyle bir şey çıkıyor Murat hocam. Tümör şişme demek, şişlik demek aslında. Yani kolunuzu bir yere çarptınız, şiştiğinde hatta bu da bir tümör olmuş oluyor. Ama bunun dışında normalde kullanımda bir yerde bulunması gereken doku kitlesinin olması gerekenden daha büyük, daha şiş, daha kabarık halde bulunmasını ifade ediyor. Tümör kanser demek değil. Tümör burada bir şişlik, bir kitle var. Bunun iyi huylusu var, kötü huylusu var demektir. İyi huylu dediğimiz selim tabiatlı benin tümörler, en sık görülen, ciltte görülen benler diyelim. Bu ve benzeri tümörler her organda bulunabilir. Hiçbir tedavi gerektirmez. Cildinizdeki ben kadar sizin hayatınızı tehdit eder. Yani hiç problem değildir. İkinci kısım kötü huylu diye tabir edilen halk arasında malign tümörler, kanserler. Kanser kelime olarak yengeç demekmiş Latince'de. Olduğu yeri kemiren, olduğu yere giren, yavaş yavaş orayı sahiplenen, oradan da yayılan şey demek. Aslında iyilikle kötülüğü ayırt eden de bu. İçerideki hücrelerin yapısına bağlı olarak yayılımın ve uzak organlara yayılımın ifadesi aslında. Böyle olunca her organın iyi huylu tümörleri, kötü huylu tümörleri olabiliyor. Böbrekte böyle iyi huylu tümör var mı?
Tabii, yani çok sık karşımıza çıkan böbrek tümörleri çoğunlukla iyi huylu diyebiliriz.
Yani burada da herhalde aynı şey geçerli. Tesadüfen yapılan ultrasonda ya da tomografide tespit edilmiş kitle mi?
Tabii kitleler ikiye ayrılıyor dediğimiz gibi. Böbrekte de yine aynı şekilde. İyi huylu kitlelerimiz var, kötü huylu kitlelerimiz var. Bizim tabii korktuğumuz bu kötü huylu kitleler ki bunlara müdahil olmamız gerekiyor. Ama iyi huylu kitleleri de tümörleri de biz farkındalıkla yani ele alıp takip etmemiz gerekiyor. Bunlara da cerrahi veya gerekli müdahalelerden kaçınmak gerekiyor.
Şimdi bir müdahaleden kaçınmak anlamında önemli. Peki bir de ileri vadede bugün iyi huylu dediğimiz bir tümör kötü huyluya dönüşebilir mi?
Tabii o da mümkün. Yani her iyi huylu tümöründe kötüye çevrilme ihtimali de var. O açıdan bu iyi huylu tümörlerin de sık sık takibi gerekiyor. Yani aman bu iyi huyludur, buna hiç ömür boyu dokunmayalım gibi bir şey yok. Ara ara takip edeceğiz. Eğer bunun kötüye bir dönüşümü varsa, mesela boyutu normal olması gereken büyüklükten daha fazla artıyorsa veya kıvamı, şekli, şemali daha bir agresif seyrediyorsa, o zaman buna kötü huylu gibi algılayıp müdahale olmak
peki
lazım.
Peki iyi huylu demek için bir ultrason yaptık. Hasbelkader işte apandisit şüphesiyle yapmıştık mesela. Böbrekte bir kitle tespit edildi. Bunun iyi huylu ya da kötü huylu olduğunu ultrason söyleyebiliyor mu? Tomografi mi çekiyoruz? Mutlaka parça mı almak gerekiyor?
Şimdi ultrason bize boyut itibariyle ve kıvam, heterojenite dediğimiz kıvam itibariyle büyük anlamda fikir veriyor. Ama eğer boyutu küçükse ve düzenli bir kitle varsa o zaman üst tetkikler istiyoruz. Üst tetkik olarak da ilk etapta tomografi veya MR çekiyoruz. İlaçlı şekilde, kontrastlı şekilde. Bu da bize fikir veriyor ama buna rağmen arada kaldığımız kitleler oluyor. Yani iyi veya kötü ayrımını yapamadığımız kitleler oluyor. Bu durumda ise biyopsi, yani böbrekten bir iğne vasıtasıyla biyopsi alınıyor ve patoloji, elde edilen dokunun patolojisine göre iyi veya kötü ayrımını yapabiliyoruz.
Peki Murat Hocam, bu oran nedir? Aşağı yukarı böbrek kitlelerinin kaçta kaçı bilinçli gelir, araştırılır, bulunur da kaçta kaçı tesadüfidir?
Tabii eskiden bu bilinçli gelen hasta sayıları daha fazlaydı. Yani tanı koymamız, yani farkındalık daha azdı ama şimdi ultrasonla rastlantısal olarak daha kolay rastlayabiliyoruz. Olguların yaklaşık %30'u ise ama hala metastatik şekilde gelebiliyor.
Oo, yani son artık işten geçmiş neredeyse.
Evet, evet, yani %20 %30 civarında akciğere metastaz yapmış oluyor, sıçramış oluyor. Onun dışında
daha tanı konduğu anda böyle,
evet,
değil mi?
Evet, çünkü böbrek tanı verme açısından sıkıntılı bir organ.
Yani, niye? Yeri mi çok korunaklı, şikayet verecek bir alanı mı yok?
Evet, yeri karın duvarın arkasında kalınıyor. Yani biz retroperiton alan dediğimiz karın kısmının arkasında yerleştiği için bağırsaklara, diğer organlara müdahil olma, yani oralara dokunup rahatsız edip bize şikayet, bir ağrıyla gelme ihtimalleri düşük.
Mesele şu, yani aslında Murat Hocam, şimdi bir adamın cilt kanseri olsa gözümüzün önünde hemen büyüyor, görüyoruz, müdahale ediyoruz. Daha küçük yere yerleşmiş göz gibi bir organın tümörü milimetrik boyutlardan biraz ilerlediğinde hemen bulgu veriyor ama böbrek kendi de yapı olarak küçük, bulunduğu alanda geniş olduğu için belki kendi çapının iki katına bile çıksa hiçbir organa ait hiçbir sıkıntı vermiyor.
Evet, yani bu aynen dediğiniz gibi, böbrek iki katına bile çıksa biz bunu dışarıdan anlama şansımız çok düşük. Böbrek tümörlerinin tanısını koyarken biz üç şeye dikkat ediyoruz. Bir, ağrı olması, ki dediğim gibi bu çok az miktarda ağrı yapıyor.
Bu yan ağrısı, böğür ağrısı tabir edilen şey midir?
Evet, bu şekilde olabilir ama ağrısız gitme ihtimali daha yüksektir böbrek tümörlerinin. Onun dışında boyutunun artması, ki ama dediğim gibi yer itibariyle çevresindeki alanlar daha boş olduğu için ele gelen bir kitle haline gelmesi zaten iş işten geçtiğini gösterir. Üçüncü bir bize bulgu verme şekli vardır, ki idrarda kan görülmesi. Bu idrarda kan görülmesi gerçekten ürolojik açıdan bizim dikkat etmemiz gereken bir konudur. İlk başta bir tümör var mıdır, kanser var mıdır diye düşünmemiz lazım.
Peki idrarda kan görülmesi derken hasta gözüyle idrarında kanı mı görüyor, yoksa gene tesadüfen yapılmış bir idrar tahlilinde mikroskopik görülmede aynı anlama geliyor mu?
Mikroskopik kan görülmesinde de aslında dikkat edilmesi lazım ama asıl önemli olan gözle görülen kandır. Yani idrarda gözle görülen koyu renkte pıhtılı bir kan var ise ve
böyle çay rengi gibi mi tabir edebiliriz?
Evet, çay rengi gibi şey yapabiliriz. Pıhtılar da olabilir, ufak ufak pıhtılar da olabilir. Bu sürekli devam etmeyip aralıklı da olabilir. Yani iki gün idrarında kan görür, üçüncü gün görmez, ben iyileşmişim gibi düşünmemek lazım. Zaten bizim ürolojik tümörlerin, yani idrarda kan görüldüğü zaman genelde aralıklı oluyor. Yani iki gün kan görüyor, üçüncü gün görmüyor. O yüzden idrarında kan gördüğü zaman bir kişinin mutlaka bir üroloğa başvurması gerekiyor.
Acilen başvurması gerekiyor diyorsun.
Evet, evet.
Peki bu hematüri demişken aklıma geldi, bu idrarda kan hadisesi. Başka nerelerde gözükür? Yani idrarında kan gören her hasta kanser düşünmeli midir? Oran nedir aşağı yukarı?
Tabii böyle düşünmemek lazım ama eğer tabii en fazla idrar yolu enfeksiyonlarında biz idrarda kan görürüz. Onun dışında taş durumlarında görüyoruz ama bunlar, taşın zaten belirli bir ağrısı vardır. Onun dışında idrar yolu enfeksiyonunda bir idrarda yanma yapar. Yani bir bulguları vardır ama ağrısız, pıhtılı, böyle aralıklı devam eden bir kanama varsa, koyu renkte bir kanama varsa, bu durumlarda biz asıl tümör var mıdır yok mudur diye düşünmemiz gerekiyor.
Peki sıvıyı az içmek, çok içmek, mesela sıcak ve Ramazan mevsiminde az su içildiğinde idrarda kan çıkabilir mi? Böyle bir ihtimal var mı?
Mikroskopik düzeyde olabilir. Veya çok hareket edildiği zaman, çok açlık durumunda veya bazı fiziksel aktivitelerde veya grip olunduğu zaman bu durumlarda mikroskopik olarak görülebilir ama bu makroskopik, yani gözle görülebilecek düzeyde olmaz çoğunlukla.
Yani ben böyle bir hayra yorar mıyım diye uğraştım Murat Hocam. Bunu gördük mü inşallah bir şey çıkmaz diyelim ama o zaman şöyle bir vurguyu yapmak gerekecek. İlave şikayeti olmaksızın idrarında gözle görülür kan olan bir hasta durumu çok ciddi almalıdır.
Evet, yani
mutlaka üroloji hekimine gitmelidir.
Evet, yani bu ekarte edilene kadar altta yatan bir kanser durumundan şüphelenilmelidir.
Aksi ispatlanana kadar böyle düşüneceğiz yani.
Evet.
Peki bir yan ağrısı olur dedik. Nadiren doktorun muayenesinde ele gelen kitle olabilir dedik. Bir de idrarda kan olabilir dedik. Şimdi bunlar normalde olacak şikayetleri. Bir de bu böbrek tümörlerinin paraneoplastik sendrom dediğimiz direkt tümörün kendine bağlı değil de yan bulguları diyelim, başka şikayetleri de oluyordu. Onlar nelerdir Murat Hocam?
Şimdi böbrek tümörleri birazcık immünolojik dediğimiz bağışıklık sistemiyle ilişkili bir tümördür. Zaten bir tedavi alternatifi de bu bağışıklık sistemine etkili ilaçlardır. Bu bağışıklık sistemiyle ilişkili olduğu için bazı paraneoplastik, yani bazı sendromlar, bazı bulguları da beraberinde gösterebilir ki bu bağışıklık sistemiyle ilişkili olduğundan dolayı olduğu düşünülmekte. Mesela bu hastalarda hipertansiyon olabiliyor, kansızlık olabiliyor.
Peki affedersiniz bir şey sorsam Murat Hocam. Mesela kanser hastalarının yüzde kaçı tansiyon şikayetiyle gelebilir? Böyle bir şey var mı?
%30-%40 düzeyinde tansiyon da beraber eşlik edebilir.
Beraber eşlik eder.
Tabii.
Enteresan. Bu da muhtemelen bu renin-anjiyotensin aldosteron,
evet,
sisteminde.
Çünkü bu böbrek sistemi tansiyonu, böbrek fizyolojik olarak, yapısal olarak, işlevsel olarak tansiyonu da kontrol eden organdır. Orada bir tümör olduğu zaman, kanser olduğu zaman bu faaliyetini yerine getirmeyip birazcık farklı bir şekilde davranıp tansiyonunda dengesizlikler yapabiliyor tabii.
Başka bir de kansızlık dediniz galiba.
Kansızlık birçok tümörde zaten bizi yönlendiren bir bulgu. Böbrek tümörlerinde de yine aynı şekilde. Çünkü tümör dokusu çok kanlanan, çünkü büyümeye hevesli bir doku var orada. Kendini geliştirmeye çalışıyor. Bunun için de en fazla kanlanması gerekiyor. Damarlanma artışı oluyor. Bu damarlanma artışıyla beraber orada kan oraya birikince veya vücudumuzdaki kanı orası kullanınca bir şekilde kansızlık sebep oluyor. Yine bu böbrek tümörü aslında çok kanlanan bir organ. Bu açıdan da konuşmamız lazım aslında. Çünkü yeni çıkan tedavilerde bu böbreğin kanlanmasını, damarlanmasını azaltmaya yönelik yeni
çıkan. Peki böbreğin kalanı ne olacak? Onu da beslenemez o zaman.
Ama şimdi böbrek tümörleri daha fazla kanlanıyor. Yani o şey düşünmemek lazım. Yine böbrek ihtiyacı olan kanı alıyor ama tümör çok çok daha fazla. Çünkü hırçın bir doku var orada, yani hiç doymayan bir doku var.
İşte yengeç demiş ya adamlar. Peki tansiyonu yükseltir dedik, kansızlık yapar dedik. Başka bir şikayet yapar mı?
Tabii kilo kaybı yine olabiliyor. Onun dışında ilginç bir şekilde mesela hiç düşünmeyiz, karaciğer fonksiyon testlerinde artış yapabiliyor.
Ama zaten bu karaciğer fonksiyon testleri her zaman başa bela bir konudur. Bizim çocuk kongrelerinde de bir seminer olur. Sürekli olur bu seminer niyeyse. İşte biri çıkar anlatır der ki işte ALT, AST'si yüksek. Yani kan tahlili yapılmış, karaciğere ait fonksiyonları bozuk çıkmış hastaya yaklaşım. Nelere dikkat edelim derler. O Hipokrat'tan beri bilinen bütün hastalar yazılır aşağı doğru. Yapmayan yok. Yoktur zaten. Bir de böbrek tümörleri eklendi buna diyorsunuz. Başka bulgusu oluyor mu?
Bir de vücutta kan kalsiyum seviyesi de yine artış gösterebilir ki bu da böbreğin yine fizyolojik işlevsel olarak kalsiyum mekanizmasındaki etkinliğinden dolayı olduğu düşünülebilir.
Peki onun dışında kan hücrelerini azaltır dedik. Arttırır mı? Öyle bir etkisi de var mı? Diğer çünkü EPO falan da yapılıyor orada.
Tabii yani böbrek yine işlevsel olarak kan üretilmesinden ilişkili olan bir hormon vardır, eritropoyetin. O hormonu da ürettiği için bazı böbrek tümörlerinde az da olsa kan seviyemiz artabilir.
Fazla kanlı canlı olmak da iyi alamet değil diyorsunuz
tabii,
yani.
Tabii.
Peki şimdi Murat Hocam, böbrek tümörleri dedik ki yan ağrısı, ele gelen kitle ve idrarda kan şikayetiyle gelirler daha çok. Tesadüfi fark edilenler de olur ama fark edildiğinde işten geçmiş olanlar da olur. Özellikle ağrısız, başka hiçbir şikayetin eşlik etmediği, dönem dönem olup tekrarlayan idrarda kan şikayetini özellikle önemseyelim dedik. Doktora geldik, doktor muayene etti. Ele gelen kitle var ya da yok dedi. Aslında çok diyeceği bir şey de yok. Sonra ne yapılacak? Tetkik işleri nedir? Ne yapmak lazım?
Tabii rutin biz kan tetkiki ve idrar tetkiki her halükarda alıyoruz. Yani bizim ürolojinin kapısından gelen her hastada aslında bunu yapıyoruz. Çünkü altta yatan bir kanseri atlamamak adına ilk yapılacak görüntüleme yöntemi ise ultrason. Şu an çünkü ultrason az zarar veren, invaziv dediğimiz, maliyeti ucuz,
radyasyonu yok.
Evet, ışın radyasyon vermeyen bir görüntüleme yöntemi ve bize bir fikir veriyor, yani olumlu yönde fikirler veriyor. İlk etapta biz ultrason istiyoruz. Ultrasonda eğer ufak da olsa bir şüphe var ise o zaman tomografi veya MR tercih ediyoruz.
Bunlar normal tetkikler mi? İlaç uygulaması yapılarak mı veriliyor?
Eğer bir kitleden şüpheleniyorsak mutlaka ilaçlı kontrast vererek çekilmesi gerekiyor.
İlacın ne faydası oluyor Murat Hocam? Görüntü daha mı iyi çıkıyor? Ne oluyor?
Bu kitlelerde kontrast dediğimiz bu ilaçlar kitlelerde birikiyor. Yani bu buranın kanlanması daha fazla olduğu için daha bir aktif.
Dediğiniz gibi daha parlak gözüküyor mesela. Daha opak, evet, gözüküyor veya.
Evet, daha aktif olduğu için burası normal böbrek dokusuna göre daha canlı, daha parlak, daha düzensiz gözüküyor. Bu da bize fikir veriyor.
Peki tomografi MR'da işte Allah korusun kötü huylu bir hastalık lehine gitti. Şimdi ne olacak? Yani son kesin tanı nasıl konuyor? Mutlaka biyopsi yapmak gerekiyor mu?
Eğer görüntülemede görüntü itibariyle bu tümöre benziyorsa ki biz bunu görüntülemeyle çoğunlukla elde ediyoruz. Ondan sonra tedaviye geçiyoruz. Yani cerrahi bir müdahaleye geçebiliyoruz. Yani illa biyopsi yapmak şart değil.
Ha, tanı için şart değil. Yeri geliyorsa kullanılıyor ama.
Evet, yani arada kaldığımız tümörlerde biz tercih ediyoruz. Yani iyi huylu mu kötü huylu mu ayırt edemediğimiz durumlarda istiyoruz ki çoğunlukla buna gerek kalmıyor. Şimdi açıkçası.
Yani görüntülemeyle iş çözülüyor diyorsunuz.
Ama şöyle bir şey de var. Şimdi dediğimiz gibi rastlantısal olarak ultrasonla artık çok daha kolay biz böbrek tümörlerini görebiliyoruz. Yani anlayabiliyoruz. Bazı kitleler de çok küçük oluyor. Bu küçük kitleler işin açıkçası böyle bir artık ürolojide düşünce var. Yani küçük böbrek kitlelerine biz müdahil olalım mı olmayalım mı? Çünkü bazı hastalar bu tanı konduğu zaman çok ileri yaşta oluyor ve bir sürü ek hastalıkları oluyor. Yani şeker, tansiyon, kalp veya işte başka bir organda rahatsızlık. Bu tür hastalarda şimdi böbrekte bir kitle olduğunu biliyoruz ama küçük, müdahil olalım mı olmayalım mı? Tabii bu durumlarda biz biyopsi alıp bazen bu kitlenin tümör çıksa dahi ilerlemesini bekliyoruz. Ne boyutta ilerliyor? Hızlı mı ilerliyor yoksa yavaş mı ilerliyor? Çünkü bazı böbrek tümörleri çok agresif seyretmiyor, çok kötü huylu seyretmiyor. Bu kişinin normal yaşamını idame ettirecek düzeyde zarar vermeyecek boyutta olabiliyor. Bu durumlarda da biz ayırıcı tanı koymak açısından yani böbreğin bu kitlesinin ne kadar huysuz, ne kadar agresif olduğunu anlamak için yine böbrek biyopsisi yapabiliyoruz.
Peki şunu sorsam bir de Murat Hocam. Biz böbreklerde kiste çok fazla rastlıyoruz. Böbrek kisti ailede de var, herkeste de var. Kiste neticede yuvarlak bir kitleden bahsediyoruz. Tamam, kist belli, solid kitle değil ama ultrason bunları çok net ayırt ediyor mu? Veya böbrek tümörleri de kistik yapıda olabilir mi? Evet. Bizi şaşırtır mı yani? Böbrek kisti deyip boş veririz ama altından kanser çıkar mı?
Evet, şimdi böbrek kisti gerçekten çok sık görülüyor. Yani bir 50 yaşın üstünde iki kişiden birisinde görülüyor.
O %50 yani.
Evet, yani bu vücudumuzdaki benler kadar çok aslında. Yani böbrek kisti dediğiniz zaman çok korkmamak lazım ama şu durumlarda korkmamak lazım. Eğer ultrasonda o kistin yapısı düzenli ve onun yoğunluğu sıvı kıvamındaysa ki bu ultrasonla görülebilir, o durumlarda korkmamak lazım. Ama eğer bu böbrek kisti düzensiz yapıdaysa, bizim septa dediğimiz aralarda dallanmalar veriyorsa, duvarı kalınsa, o durumlarda korkmamız lazım ve üst görüntüleme yöntemleriyle bir tümör, bir kanser durumunu ekart etmemiz
Peki
lazım.
Peki şimdi hastalarımız sorar Murat Hocam, çok mu korkmamız lazım, az mı korkmamız lazım?
Burada tabii tecrübe önemli. Ultrason eğer yapan radyolog arkadaş bunu sınıflıyor. İşin açıkçası bizim kistler için sınıflamalarımız var. 1, 2, 3, 4 diye. Bir tamamen zararsız. Yine belirli aralıklarla görüntülemesi şart ama zararsız. 2 de yine zararsız. 3 de ise artık yapı itibariyle, yoğunluk itibariyle daha düzensiz, daha kalın duvarlı, daha çok dallanma veriyor içe doğru. Daha düzensiz. Bu durumlarda ise artık cerrahi öneriliyor. Hmm. Çünkü bu kistik yapıda olsa bile yine kanser içerebiliyor.
Al kurtul diyorsunuz.
Evet.
Peki bir böbrek tümörünü tespit ettik. Bir, takip mi edelim? 2 kesin tanı için biyopsi mi yapalım? 3 ilaç tedavisi, radyasyon tedavisi mi verelim? 4 hemen cerrahiye mi alalım?
Şimdi böbrek tümörleri eğer gerçekten biz görüntüleme itibariyle biz tümör, kanser olduğunu düşünüyorsak bunun ilk tedavisi cerrahidir. Yani eğer arada kalıyorsak biyopsi yapılabilir. Biyopsi sonrasında bir cerrahi düşünülebilir ama eğer biz görüntü itibariyle kanser olduğundan eminsek bunun ilk tedavisi cerrahidir. Çünkü böbrek tümörlerinin radyoterapi dediğimiz bu işin tedavisine ve kemoterapi dediğimiz bu kanser ilaçlarına yanıtı çok düşüktür.
Peki takip etmek söz konusu mu? Yani daha sonra yayılabiliyor mu? Nasıl yayılıyor? Nereye gider bir böbrek tümörü?
Böbrek tümörleri eğer çok 2 santimden küçükse yani boyutu küçük ise ve hasta bir cerrahi artık tolere edemeyecek, artık bu cerrahi vücudu kaldıramayacak durumdaysa o durumlarda takip edilebilir. Ama onun dışında her hastayı biz böbrek tümöründen eminsek cerrahi öneriyoruz.
Peki cerrahide ne yapılacak? Bize ameliyat hakkında da biraz bilgi verseniz Murat Hocam. Asıl belki sizin konunuz olan kısım.
Şimdi eskiden cerrahi denildiği zaman böbrekte kitle varsa, bir tümör varsa, kanser olduğundan eminsek bunun komple böbrek çıkarılırdı. Ama artık günümüzde bundan kaçınılıyor. Eğer boyut itibariyle ve böbrekteki konumu itibariyle tümör uygunsa artık kısmi olarak böbrek yani o kitlenin olduğu bölümün böbreği çıkarılıyor. Biz buna parsiyel nefrektomi diyoruz. Yani kısmi böbrek alınması diyoruz.
Bu böbrek o kısmı da bir derse yarın öbür gün hasta diyaliz hastası olur diye mi saklamaya çalışıyoruz bu böbreği ısrarla?
En önemli sebebi o. Evet yani böbreğin fonksiyonlarını korumak. Çünkü ileride biz biliyoruz ki böbrek zaten tansiyon, şeker veya başka rahatsızlıklardan dolayı normal fonksiyone yapısını, işlevsel yapısını kaybedecektir. Biz mümkün olduğu kadar o böbreğin o dokusunu korumaya çalışıyoruz. Bu sadece böbrek değil, ileride bir böbrek rahatsızlığına ikincil geliştirebilecek kalp rahatsızlıklarını da önlüyor. Yani birçok sebepten insanın yaşamına yaşam katıyor, yani süre katıyor.
Peki başarımız ne bu işte? Yani baktık küçük bir kitleydi, ameliyat ettik, hastamızı taburcu ettik. Bitti, şifa mı bu? Tekrarlar mı? Başka bir yerden mi tekrarlar? Ne olur?
Şimdi böbrek tümörleri eğer bu kısmi olarak böbreğin alınması yapılmışsa toplam böbreğin alınması arasında bir fark yok. Eğer cerrahi sınırlar temiz ise ve bu eğer güzel bir şekilde çevresi temiz bir şekilde cerrahi sınırlar uygun bir şekilde o böbrek tümörü alınmışsa ve diğer organlarda ki biz zaten ameliyat öncesinde bir akciğerde bir görüntüleme yapıyoruz. Yani ilk sıçradığı yer çünkü genelde akciğer oluyor. Eğer akciğerler temizse diğer organlardan bir sıçrama olduğunu düşünmüyorsak o durumda kişi normal yaşamını sürdürebiliyor. Yani bir pankreas veya akciğer kanseri gibi çok agresif değildir. Evet. O yüzden cerrahi ilk planda düşündüğümüz ve hızlı bir şekilde yapmamız lazım. Çok zaman kaybetmememiz lazım. İlk planda düşündüğümüz tedavi seçeneğidir. Ve dediğim gibi uygun bir şekilde yapılan cerrahi eğer vücutta diğer organlarda sıçrama da yoksa biz bunu yeterli bulabiliyoruz.
Peki arkasından takip nasıl oluyor? Radyoterapi, kemoterapi bir şey gerekiyor mu üzerinden?
Radyoterapi ve kemoterapi gerekmiyor. Çünkü dediğimiz gibi radyoterapi ve kemoterapi ışın tedavisine, ilaç tedavisine son derece dirençli bir tümördür böbrek tümörü. İlk başlarda demiştik konuşmamızın bağışıklık sistemiyle ilişkili bir tümördür böbrek tümörü. Eskiden ilk etapta zaten böbrek tümörü eğer cerrahi uygun değilse veya işte cerrahi sonrasında yeterli tümör çıkarılmadıysa biz immünoterapi dediğimiz bağışıklık sistemiyle ilişkili maddeler veriyorduk biz bu böbrek tümörü gerilesin diye. Hı hı. Ama artık günümüzde hedefe yönelik tedavi diye bir tedavi gündeme gelmiştir. Çünkü kanser aslında şöyle, kanser tedavisine yönelik ilaç çalışmaları çok fazla günümüzde. Yani bir antibiyotik gelişmiyor ama kanser ilaçları her gün gelişiyor.
Yenisi çıkıyor, evet.
Çünkü bunun sebebi kanser endüstrisi gerçekten çok güçlü dünyada. Yani çok ciddi paralar dönüyor. Ve bu kanser ilaçlarını kişi ömrünün sonuna kadar devam ettiriyor. O sebepten dolayı firmalar ekonomik anlamda kanser tedavisini hep sürekli geliştirmeye çalışıyorlar. Böbrek tümörleri de bundan nasibini almış durumda.
Vahşi kapitalizmin bir faydası var yani.
Evet. Ama keşke tabii diğer hastalıklara bir antibiyotik olsun, diğer bilinen çok görülen rahatsızlıklarda da bu şekilde bir ilaç endüstrisi olsa ama maalesef kansere çok çalışıyorlar bu sıralar. Bu hedefe yönelik tedavi dediğimiz tedavi seçeneği günümüzde geliştirilmiş durumda ve geliştirilmekte. Bu da belki de ileride böbrek tümörünü daha farklı tedavi seçeneklerini sunacak ama şu an günümüzde ilk tedavi seçeneği cerrahi. Ondan sonra cerrahiden sonra yeterli tümör çıkartılamazsa, çünkü bazen sıçrayabiliyor bu başka organlara, o durumda hedefe yönelik tedavi dediğimiz tedavi seçeneğini, bir ilaç oluyor bu, tablet şeklinde kullanıyoruz.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz Murat Hocam. İlk kısımda böbrek tümörlerinden bahsettik. Programımızın ikinci kısmında ürolojiye ait diğer tümörlerden bahsedeceğiz inşallah. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. İlk bölümü dinleyemeyen dinleyicilerimiz için bu haftaki program konuğumuz üroloji uzmanı operatör doktor Murat Akgül. Murat Hocamızla programımızın ilk kısmında böbrek tümörlerinden bahsetmiştik. Şimdi biraz daha aşağı inelim Murat Hocam. Ne var aşağıda?
Tabii idrarın sonrasında depolandığı yer idrar torbası, mesane dediğimiz organ. İsterseniz şimdi
başlayalım. Evet. Mesanenin de tümörü kanseri oluyor mu?
Mesane kanseri tümörü çok aslında diğer tümörlere göre ürolojik açıdan daha sık gördüğümüz bir tümör yeridir. Yani erkeklerdeki prostat kanserinden sonra mesane kanseri ürolojik açıdan en sık görülen kanser türüdür. Genel olarak tümörlerin, kanserlerin hepsini düşünecek olursak da erkeklerde farklılık bildirmekle beraber dördüncü sıradan sık görülen tümör tüm vücutta.
Tüm vücuttaki kanserlerin en sık dördüncüsü.
Evet, evet.
Prostat da bunların içindedir muhtemelen.
Yani prostat, akciğer, bağırsak kanserinden sonra dördüncü kabul ediliyor.
Yani bir erkek kanser olmuşsa %50 ihtimalle ürolojidedir diyorsunuz.
Evet.
Peki. Peki Murat Hocam, şimdi biz böbrek tümörlerinden bahsederken şöyle bir şey demiştik. Organın yerleşim yeri itibari, kitlesi itibari, etrafındaki komşulukları itibariyle şikayet genellikle çabuk vermeyen bir tümördür böbrek tümörü. Kendi hacminin iki katına çıkmadıkça çok anlamayız bile demiştik. Mesane aslında bundan daha da beter bir yapı sanki. İçi de boşluklu, içeri doğru da büyür, dışarı doğru da büyür. Nasıl anlaşılıyor mesane tümörleri?
Tabii yani boyut itibariyle normalde bir derideki tümör büyür, kendini belli eder. Mesane hiç böyle bir şey mümkün olmuyor.
Yani ya 10 santim olabilir mi bir mesane tümörü?
Çok çok ihmal edilmiş hastalarda, çok nadir de olsa yani milyonda bir, o kitle artık karın boş şey, karın ön duvarına gelecek şekilde büyüdüğü zaman farkında olabilir. Tabii o hem iş işten geçmiş olabilir.
Çoktan geçmiş olur hem de.
Hem o zamana kadar zaten bize farklı şekilde bulgu verebiliyor ki bu en fazla yine idrarda kan görünmesi oluyor. Çünkü idrar torbası idrarın depolandığı yer. Oradaki bir tümör, kanser de bu idrarın kırmızı renk almasına, çünkü tümör kanlanması bol olan bir yapıda ve kanamayla beraber idrar renginde eğer biz kırmızı görüyorsak, bu pıhtılı olma ihtimali daha yüksek ve aralıklı oluyorsa, ağrısız oluyorsa idrar torbasındaki tümörden şüphelenmemiz gerekiyor.
Peki şimdi bir hematüre, idrarda kan var. Onun dışında idrarla ilgili şikayet yapar mı mesane tümörleri?
İdrarda bazı bizim şikayet en sık belirtilerimiz vardır. Nedir bunlar? Sık idrara çıkma, onun dışında aniden idrara sıkışma, geceleri idrara çıkma, idrar yaparken yanma. Bu tür şikayetler de olabilir. Ama genelde bu tür şikayetler veriyorsa ve bir dokümente mesane kanseri ise birazcık daha korkmamız gerekiyor. Çünkü genelde bu tür şikayetler veren tümörler daha agresif, daha hırçın tümörler olabiliyor. O sebepten dolayı bu tür şikayetler verdi mutlaka sorgulanmalı hasta ve bu tür şikayetler veriyorsa, yani sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma, aniden sıkışma gibi şikayetler veriyorsa daha bir dikkatli olmamız gerekiyor.
Önemlidir, daha sıkıntılı diyorsunuz. Ağrı yapıyor mu, yan ağrısı falan, böbrek ağrısı gibi bir ağrı tarif diyor mu mesane kanser hastası?
Genelde idrar yaparken yanma şeklinde bir ağrı veriyor. Onun dışında ağrı vermiyor ama tabii genel olarak kanserin vermiş olduğu bir halsizlik, kansızlık, o tür
genel durum bozukluğu,
genel durum bozukluğu var, iştahsızlık. Bunlar kendini yorgun hissetme. Bunlar her kanserde olduğu gibi mesane kanserinin de bulguları oluyor. Aslında bir şey atladık. Yani kanser, mesane kanseri diyeceğiz. İdrar torbasındaki kanser diyeceğiz. Bu hastalar çoğunlukla sigara kullanıyor maalesef.
Yani tabii onu hiç konuşmadık. Altta yatan bir kabahatimiz var mı bizim diyelim o zaman? Şöyle soruyu geri saralım.
Ya ben bu kadar ilişkili olabileceğini işin açıkçası hiç düşünmüyordum. Yani üroloji ihtisasıma başladım. Mesane kanserli hastalığı gibi. Yani 10 hastanın 9'u emin olun çok güzel tiryaki sigara açısından.
Allah Allah.
Yani ben idrar torbası aslında hiç alakası. Yani akciğer hadi dumanı soluyor. Ama idrar torbası gerçekten sigarayla çok ilişkili bir.
Peki erkeklerde daha mı çok gözüküyor böyle olunca? Yani, hoş bayanlar da artık çok sigara içiyor ama.
Evet, yani mesane kanseri işin açıkçası erkeklerde daha sık görülüyor. Yani bu erkeklerde 4. sırada ama bayanlarda 7. sırada görülen bir tümör. Ama bayanlarda da %100 sigarayla ilişkili ki artık günümüzde maalesef bayanlar da erkekler kadar sigara içer durumda. Hmm. Yani sigara gerçekten mesane tümörüyle birebir ilişkili ve yani buradan herkese sigarayı bırakmalarını öneriyorum yani bizim açımızdan.
Peki. Peki sigara dışında engel olabileceğimiz bir şey var mı? Bizim kabahatimiz olan bir şey var mı bu tümörlerle ilgili?
Ya ürolojik tümörler arasında aslında bu çevresel faktörlerle en ilişkili tümör idrar torbası, yani mesane tümörleridir. Bu kimyasal fabrikalarda çalışanlar, boyaya aşırı maruziyette bulunanlar. Bu tür kişilerde de eskiden mesela baca temizleyicileriyle ilgili bir çalışma yapılmış. Bu tür mesleki hastalıklarla çok ilişkili mesela.
O bana ilginç gelmişti. Yani bu özellikle İngiltere'deydi galiba o çalışma. Hasta işte işçi daha doğrusu bacadan aşağı inerken pantolonun paçasından giren kurumlar mı yapıyormuş bunu? Bir öyle bir hikaye anlatırlardı.
Yani oradaki karbon, hidrokarbon yapıları ilişkili bulunmuş. Yani o düzeyle mesane tümörler arasında bir ilişki
ben bulunmuş. Ben de baca temizleyicisi mesane kanseri.
Evet.
Başka var mı ilişkili durum bilinen?
Yani bu endüstri, kimyasal endüstriyle ilişkili. Yani bu çalışanlar birazcık daha sık görüldüğü gösterilmiştir ama en çok üzerinde durduğumuz tabii ki sigara. Yani.
Bir de bir ara tatlandırıcılarla ilgili bir mesele vardı.
Yani bununla ilgili de çalışmalar var ama tatlandırıcılar...
Farelerde mesane kanseri yaptı diye, evet. Bu özellikle aspartam içirenlerin.
Bununla da ilgili çalışmaları var ama kesin diyemiyoruz. Yani arada soru işaretleri var.
Siz sigara içmeyin, gerisine karışmayın. Ha?
Yani gözümüzde şu an sigara birebir ilişkili. Yani sigarada direkt kaçınabileceğimiz bir maruziyet. O yüzden sigarayı bırakırsak...
Genetik özellik var mı? Ailede birinde mesane kanseri varsa diğerlerinde de olur mu böyle bir
tabii,
şey?
Tabii yani her kanserde olduğu gibi mesane kanseri de birebir ilişkili. Zaten aileden gelen kanser öyküleri genelde daha agresif, daha kötü huylu içeriyor. Yani bu az önce ilk bölümde de konuştuğum böbrek tümörlerinde de ailesel faktörler çok önemli. Mesane tümörlerinde de ailesel faktörler çok önemli.
Peki şimdi... Bir takım şikayetlerle hastamız geldi. Hekim arkadaş muayene etti. Bir idrar tahlili istedi. Yine ultrasondan mı başlıyoruz tetkike?
Tabii bu hastanın idrar tahlillerini %80-90 oranla, hatta daha fazla idrar tahlilinde kan hücreleri görülüyor. Yani normal seviyenin üst sınırlarında çok çok daha fazlası miktarda idrarda kan görüyoruz. Ondan sonra yapacağımız görüntüleme yöntemi idrar torbası doluyken, yani hastanın idrara sıkışık olması lazım bu görüntüyü elde edebilmemiz için. Ultrasonla bakılması. Normalde idrar torbası sıvı içinde biriktir ve balonumsu bir görüntüsü vardır ultrasonla bakıldığı zaman. Eğer bu balonumsu görüntü içerisinde bir çıkıntı var ise, bir düzensizse ve bu çıkıntı...
Veya girinti diyelim içeri doğruysa.
Evet, evet. Yani girinti demek daha doğru aslında çünkü içeri doğru oluyor genelde bu. O durumda bir mesane kanseri olma ihtimali yüksektir.
Gene kesin tanı koydurur mu ultrason, mutlaka tomografi MR ister mi?
Şöyle, bu hastalar eğer ultrasonda biz kitle şüphesi var ise ikinci etapta bir sistoskopi dediğimiz kamerayla idrar torbasına bakma işlemini yapıyoruz. Bu bizim için aslında gözümüz, elimiz gözümüz oluyor. Çünkü idrar torbasına girdiğimiz zaman bir tümör varsa, kanser varsa...
Gözümüzde görüyoruz zaten.
Gözümüzde direkt. Görüyoruz ve ona müdahale oluyoruz. Yani onu oradan kazıyoruz işin açıkçası.
Ha, tanı koyarken tedavi de mi yapılıyor aynı anda?
Aynı anda yapılıyor. Yani sistoskopi ile içeri giriyoruz, görüyoruz. Ondan sonra farklı bir alet var. Rezektoskop diyoruz. O da kazıyor. Yani oradaki tümörü o dokudan alıyoruz.
Bu iş böyle poliklinik şartlarında yapılabiliyor mu?
Yok, bu ameliyathane şartlarında yapılıyor. Sistoskopi dediğimiz işlem lokal, yani genel anestezi verilmeden de yapılabilen bir işlem. Eğer flexible, yani kıvrılabilen sistoskop varsa bu çok acı vermiyor, ağrı vermiyor. Oradaki lokal şekilde oranın uyuşturulması da yapılabilir. Ama eğer rigid dediğimiz sert sistoskop kullanıyorsa hekim, onu genel anestezi altında yapması, eğer bir tümörde varsa eş zamanlı olarak onu da kazınması daha doğru oluyor.
Yani hasta kapıdan girerken kanser şüphesi var. İşte 15-20 dakika sonra kanser tanısı alıyor. Yarım saat sonra da kanser tanısından tedavi olmuş hasta olarak dışarı mı çıkıyor Murat Hocam?
Yani tabii işler bu kadar hızlı olmuyor ama eğer bir kişi bu şekilde bir urolog gözetiminde olsa gerçekten bu şekilde
yapılabilir
olabilir.
Diyorsunuz. Evet. Peki aldık sistoskopta, aldık kitleyi. Bitti mi hastalık, şimdi ne olacak?
Şimdi bizim için sistoskopu rezekturla, tur dediğimiz işlemle o alındıktan sonra Biz bunu patolojik açısından bir değerlendiriyor. Yani patolog arkadaş bunun bize adını koyuyor. Ve bu adını koyması için açıkçası bize tedavi yönlendirmesiyle ilgili fikirler veriyor. Bunun dışında aslında sistoskopiden önce bazı bize artık günümüzde sistoskopi yapılmasını istemeyen hastaların bir belirteçle bunu anlayabilir miyiz diye bazı fikirler edinilmiş.
Yani bir tahlilde sonuç çıkar mı mesela?
Evet, yani bu tür bizim belirteçler var ama bunlar %100 güvenilir değil maalesef. Yani %70-80 oranında bize fikir veriyor ki oradaki %20-30'luk bir kayıp bizim için tolere edemeyeceğimiz bir kayıp. O durumda da yine bir sistoskopiyle bakıyoruz. Yani tanı koymada altın standart mesane tümörlerinde sistoskopidir diyebiliriz.
Peki. Yani mutlaka sistoskopi yapılacak. Bir kan tahlili yaptık, temiz çıktı. Bir idrar tahlili yaptık, temiz çıktı diye bir şey yok diyorsunuz.
Evet, şimdi sistoskopi yaptık hastaya. Belirgin mesela bir tümör görmedik, yani kaba sapa bir orada bir yapı yok, tümör, ben tümörüm diyen. Hı hı. Bazı hastalarda kadifemsi, kırmızımsı bir idrar torbasında görüntü oluyor. Biz buna karsinoma in situ diyoruz tıbbi anlamda, yüzeysel olarak bir tümör görülmesi. Bu tümör görülmesi şu açıdan önemli, bunlar daha agresif seyrediyor. Yani birebir bu tümör yapısı görünmeyip sistoskopide yassı olarak böyle kadifemsi yapılar görülürse de bunlardan parça alınıp bunlar da patolog tarafından değerlendirilmesi lazım. Bu az önce bahsetmiştik, idrara sıkışma, işte sık idrara gitme, geceleri idrara gitme, idrar yaparken yanma. Bu kadifemsi, yüzeysel, direkt tümör yapısı olmayan ama aslında daha agresif seyreden bir alt tipinde daha sık görülüyor.
O da kötü. Peki, mesane tümörleriyle ilgili başka bir şey var mı Murat Hocam, sizin eklemek istediğiniz?
Eğer hastada ultrasonda arada kaldık ve hastaya sistoskopi sonuç olarak girişimsel bir işlem, yani invaziv dediğimiz hastaya gerekirse genel sezi verilmesi gereken işlem. Arada kaldığımız hastalarda bir tomografi veya MR yapıp orada kontrast dediğimiz ilaç tutmasına bakıp yine o şekilde daha ayrıntılı bir tanı koyabiliriz.
Sistoskoptan kurtarmak amacıyla mı?
Evet.
Peki şimdi Murat Hocam, bu ürolojiye ait kanserler, böbrek tümörleri, mesane tümörleri, bunları konuştuk. Prostat kanserlerini daha önce konuşmuştuk prostat konusunda. Son olarak bir de testis kaldı herhalde.
Evet.
Bir de testis tümörlerinden bahsetsek, tabii bu artık erkeklerin hastalığı olmuş oldu. Yüzde kaç gözükür, sık mıdır? Gene ailevi özellik var mıdır? Korunmak için yapılabilecek bir şey var mıdır?
Şimdi testis tümörleri aslında ürolojik açısından benim hem en sevdiğim hem en korktuğum tümör diyebilirim.
Niye?
Şimdi en sevdiğim tümör çünkü tedaviye gerçekten çok iyi cevap veriyor. En korktuğum tümör genç hastaları tutuyor. Yani hastalar 15-40 yaş arasında, genelde 20-30 yaş arasında yayılıyor. Ve eğer tanıda gecikilirse, eşişten geçmişse gerçekten çok hızlı ilerliyor. Çok kötü sonuçlarla kendini gösteriyor.
Bir artısı bir eksisi var diyorsunuz. Ama genç yaş olması enteresan. Sigarayla falan bir ilgisi var mı? Ona ait bir şey var mı?
Yani sigara işin açıkçası her tümörle ilişkisi göstermiş ama bir idrar torbası kadar diyemeyiz. Yani bu asıl testis tümörlerinin daha farklı risk faktörleri var.
Şimdi bizde şey sık rastlanır. Çocuk doğar, işte normal rutin çocuk sağlığı muayenesine bakarız. Bir testis yerinde yoktur. İşte bir ay, iki ay, beş ay, bir sene bekleriz. Aile sorar, bu testis burada yok, ne olacak şimdi? Bir, yarın öbür gün çocuk sahibi olmaya vesaire engel durum değil diğer testis yerindeyse. Ama bu yukarıda kalırsa kanser tehlikesi var diyoruz. Ne kadar var? Ciddi mi bu risk? İnmemiş testislerde.
Bu inmemiş testis dediğimiz durum, bu normal testisin çocuk doğmadan önce veya doğduktan kısa bir süre sonra bizim hayalara, yani skrotum dediğimiz yapıya inmesi lazım. Ama eğer bu inmiyorsa, yukarıda kalıyorsa bu testisin gelişimi maalesef istediğimiz gibi olmuyor. Yani orada yeterli, anladığım kadarıyla, bir boşluk oluşmadığı için veya yeterli oradaki kimyasallardan etkilenmediği için oradaki hücreler daha farklı kendini geliştiriyor ve eğer o testise biz dokunmazsak ileriki yaşlarda ne o testisten hayır geliyor, artı bir de artık kötüye dönüşüm, yani kanser olma
ihtimali. Ne zaman dönüşür?
Olur.
Mesela bir testis karın içerisinde bir sene kalırsa mı dönüşür, 20 sene kalırsa mı dönüşür?
Yani bunun oranını vermek güç ama eğer ilk 2 yaşından sonra o testisi indirmezsek risk artmış diyebiliriz. Yani ilk 2 yaş güvenli ama ondan sonraki her yaş riskin artması. Tabii bu ergenlikten sonra daha fazla oluyor. Çünkü testis asıl gelişimini ergenlik döneminde sağlıyor. Ama tabii bırakırsak, iş işten geçerse ki zaten testis tümörü genç yaş grubu hastalığı, iş işten geçmiş olabiliyor.
Çok kötü. Peki mesela travmayla tümör olunur mu? Veya işte kaba kulak olduk, orşit olduk, testisimiz şişti. Bunlar tümörü tetikler mi? Bunlara ait bilgi var mı?
Bununla ilgili aslında genel olarak yok diyebiliriz. Yani bir enfeksiyonla, o testisin enfeksiyonuyla veya oraya bir travma, bir darbe alınmasıyla ilişki yoktur diyebiliriz. Ama bazı çalışmalarda az da olsa bir ilişki göstermiş. Ama en ilişkili durum, az önce bahsettiğim gibi, inmemiş testis durumu. İnmemiş testis olduğu zaman bizim testis tümörlerinde en iyi tanı koyma aracımız fizik muayenedir.
Nasıl gelir hasta? Kitleyle mi gelir? Bir şişlik var diye mi gelir? Ağrı yapar mı?
Burada aslında çok önemlidir bu. Bu hastalar ağrısız testiste kitle, yani ele gelen şişlikle gelirler ve bu ağrılı değildir. Ağrılı olmadığı için ve insanların kasık bölgesinde, mahrem yerlerinde olduğu için bu organ, utanırlar. Ve bu iyicene büyüdükten sonra gelinir ki bu çok yanlış. Yani eğer bizim yumurtalıklarda genç yaşta, özellikle yaşlı da değil hastalar, genç yaşta bir şişlik var ise o zaman mutlaka bir üroloğa gitmesi gerekiyor hastalarımız.
Bir muayene yoktur dedirtir mi veya vardır dedirtir mi?
Şöyle, eğer muayene sırasında testis normal yapıdaysa, kıvam olarak sert bir elimize gelen bir kitle yoksa ve düzenliyse, bu aslında normaldir diyebiliriz. Ama eğer bir şüphemiz varsa, bir elimize bir sertlik geliyorsa, bir düzensizlik geliyorsa, o zaman mutlaka bir ultrasonla altta yatan bir kitle var mı diye bakmak lazım. Buradan aslında bu muayeneyi sürekli bir doktor yapamaz. Belirli aralıklarla genç yaşta kendi kendine erkeklerin yapması lazım. Bunun için de en uygun yer aslında banyodur. Banyo sırasında insan nemli olduğu için, daha bir de zaten banyo sırasında vücut da çıplak olduğu için muayeneye uygun bir durum oluyor. O durumlarda mutlaka erkeklerin genç yaşlarda 1-2 ayda bir testislerinde bir sertlik var mı diye bakması lazım.
Sertlik var mı, büyüme mi diyeceğiz bile, ne olur ilk önce?
Sertlik ve şişlik olur. Testiste şişlik olur. Ele gelen fındık gibi veya bir nohut gibi bir düzensizlik olur.
Bu önemli. Peki başka şikayet yapar mı testis tümörü?
Genel olarak ağrısız ama ağrılı da olabilir. Yani bir kişi ağrılı tümörle de gelebilir. Onun dışında da genel olarak yine kanserin vermiş olduğu diğer şikayetler de olabilir. Ama bazen bu tümörler karın içerisinde lenf nodları vardır. Testis tümörleri en fazla oraya yayılmayı severler. Bu kişiler bazen oradaki lenf nodların büyümesinden dolayı, farkında olmadıklarından dolayı, testis tümörlerini oradaki bölgeye muayene yapmadıklarından dolayı ya muayene yapsalar da ağrısız olup orayı ihmal ettikleri için, bazen o sırttaki lenf nodların büyümesiyle bel ağrısıyla da gelen hastam gördüm ben. Yani hasta, mesela bir hastamız vardı. Yaklaşık bir sene kadar bel ağrısı nedeniyle
tetkik
yapılmış ve sonrasında testiste tümör oldu. Bir sene sonra anlaşıldı ve hasta da bu zaten şişti diye, bir senedir şişti diye söyleyebilir.
İşten geçiyor tabii. Peki karışır mı testis tümörleri? Mesela testisin iltihapları da ağrı ve şişlik yapar normalde.
Tabii yani en fazla karıştığı şey testisin iltihabıdır. Ama bu testis iltihapları çoğunlukla ağrılıdır. Orada bir kızarıklık vardır. Daha bir yaygın olarak şişlik vardır. Belirli bir testis tümöründe belirli bir yerdedir genelde o şişlik. Eğer o durum var ise bu en fazla testis tümörüyle karışan durumdur. Ama biz bu durumda da mutlaka bir görüntüleme yapmamız gerekiyor. Çünkü bazen testis tümörleri de iltihap, ikincil gelişen bir iltihapla kendini gösterebiliyor.
O da kötü. Peki testis tümörlerinde bir kan tahlili, bir idrar tahlili var mı? Buna ait bir şey söylenebilir mi?
Testis tümörlerindeki kan tahlilleri bizim için marker dediğimiz belirteç görevleri görür. Yani genç erkek hastalarda şüphelendiğimiz zaman mutlaka isteriz. Alfa fetoprotein ve beta ECG dediğimiz iki hormon.
Tanı koydurur mu?
Tanı koydurur. Eğer bunlar yüksekse ve testiste bir kitle varsa direkt o testisin alınması şarttır. Aynı zamanda bu tümör markerları, tümör belirteçleri bizim tedaviye cevabını da fikir verir. Yani hastanın mesela testisini aldık ama o tümör seviyeleri hala yüksekse, bu demektir ki artık başka yerlere de sıçramıştır bu tümör. Ayrıca bu testis tümörleri kemoterapi ve radyoterapiye çok iyi cevap verir dedik. Yine biz bu kemoterapi ve radyoterapiye cevabını da yine tümör belirteçlerinin düşmesiyle algılıyoruz.
Peki tedavi kesin olarak cerrahi mi?
Testis, eğer tümör var ise o testis mutlaka çıkarılmalıdır. Ama ondan sonra testis tümöründen çıkan tümör yapısına göre biz patolog bize diyecek ki testis tümörünün şekli budur. Biz ona göre arkası sıra kemoterapi ve radyoterapi seçeneklerini konuşmamız lazım. Ama dediğim gibi testis tümörleri gerçekten kemoterapi ve radyoterapiye çok çok iyi cevap verir. Yani onkolojik açıdan kemoterapinin tamamen hasta iyileştirdiği tek tedavi, tek hastalıktır testis tümörü.
İyi neyse, güzel bir şey söyledik sonuçta.
Yani burada önemli olan erken farkındalık ve tedavi erken başlamasıdır.
Peki o zaman belki Murat Hocam şöyle programımızı kapatırken en son akılda kalacak cümleler desek. Bir böbrekten bahsettik. Dedik ki özellikle ağrının eşlik etmediği ve tekrarlayan idrarda kan şikayetinin bulunması böbrek tümörleri açısından anlamlıdır. Mesane tümörleri için özellikle idrar yapma alışkanlıkları ile ilgili idrar şikayetleri, gene idrarda kan görülmesi anlamlıdır. Testis tümörleri için de testiste şişlik ve sertlik olması anlamlıdır. Bunlar varsa acilen doktora gidilsin.
Evet, çok doğru. Yani üç cümle bu şekilde mesajımız özetilebilir. Bu. Evet.
Peki Murat Hocam teşekkür ediyoruz. Bir başka programda tekrar görüşmek ümidiyle.
Ben teşekkür ederim. Evet.